Musa'nın vaazı, İsa Mesih'in kanı bize kuraj veriyor. İbraniler bölüm 10 ayet 19'dan 34'e kadar.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Şimdi istiyoruz ona kulak verelim, o bize ne konuşuyor. İstanbul'da yaşarken sık sık duyduğumuz bir atasöz şuydu: bir Türk gibi başla, bir İngiliz gibi bitir. Yani başladığın işi sonuna getir. Ve bugün okumak istediğimiz İbraniler mektubunda o zamanki kardeşler aynı durumdaydılar. Bir Türk gibi başladılar ama bir İngiliz gibi bitirmediler. Ortada sanki caymaya başladılar. Ortada sanki imanla hayat onlara sıkıcı, onlara korkunç, onlara zor gelmeye başladı. Ve Bulgaristan'daki topluluklara bakarken, eski imanlara bakarken hemen hemen benzer bir durum görüyorum. Çok güzel, hızlı ateşle başladık ama şimdi hayat değişti. Değil mi? Diyoruz eski sevgi nerede? Ve şimdi buna bakmak istiyoruz bugün. İbrani Mektubu'nun 10. bölümünden okuyacağım. Ayet 19'dan 34'e kadar. Biraz uzun bir tekst. Ama önemli şu ki bu mektubun yazarı onlara çok büyük dersler verdi. Onlara çok büyük bir kuraj verdi. Ve şimdi praktikaya geçiyor. Ve her zaman Paulus böyle yapıyor. Önce teoriye anlattırıyor, sonra praktikaya. Ama şimdi söylüyor onlara, biz Mesih'in kanından hani kuraj alalım. Mesih'in kanı bize kuraj veriyor. Okuyorum ayet 19'dan bölüm 10. Onun için kardeşler, kurajımız var, İsa'nın kanı ile en kutsal yeri girelim. Mesih ne vakit perdenin arkasına geçti ve o perde aslında onun bedenidir, o vakit bizim için oraya yeni ve canlı bir giriş yolu açtı. Allah'ın evinin üzerinde büyük bir baş görevimiz var. Yüreklerimiz temiz kılındı. İmanda tam emin olduk. Yüreklerimiz kötü duygularımızdan temizlendi ve bedenlerimiz saf suyla yıkandı. Madem öyle, yaklaşalım. Umut ettiğimiz ve açık açık söylediğimiz şeye hiç sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bize söz veren sadıkandır. Biz gene bakalım birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınılıyor. Çünkü hakikati öğrendikten sonra bile bile günah işledik mi? O vakit artık günahlara karşılık hiçbir kurban kalmıyor. Sadece kalıyor o korkunç davalamayı ve Allah'ın düşmanlarının yakıp bitiren o ateşi bekleyelim. Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü. Peki kim Allah'ın oğlu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilerse, ne sanıyorsunuz? O kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak. Ne de olsa Rab'bi tanıyoruz. O diyor, intikam benimdir. Karşılık ben vereceğim. Rab kendi halkını davalayacak. Evet, diri Allah'ın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bir de eski günleri aklımıza getirin. O vakit aydınlandınız ve sonra çekilere karşı büyük muharebeniz oldu. Kimi kere siz aşağılandınız, çeki gördünüz, alçak düşürüldünüz. Kimi kere de bunları çeken başkalarının dertlerini paylaştınız. Mahpusta olanlara yakınlık gösterdiniz. Mallarınızı gündüz alıp götürdüler, siz de onu sevinçle karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki sizin daha yüksek bir kalıcı bir malınız var. Evet, bu da bu okuduğumuz ayetlerde 5 tane büyük temaya değiniyor. Ve şimdi bunları tek tek gözden geçirelim. Ayet 19'dan 22'ye kadar bu da bizi bir kuraj veriyor ve diyor ki en kutsal yere girelim. Eskiden ne kadar zor idi Allah'ın yanına girmek, bilmiyorum. Bizim insanlarımızda öyle bir duygu var. Herkes Allah'a gelsin, yürüyün. Nasıl isen Allah'a gel. Olduğun yerde dua et, Allah seni işitecek. Ya böyle düşüncelerle biz bile aynı duyguları insanlara veriyoruz. Ama kutsal kitabı okuduğumuz zaman öyle bir şey görmüyoruz. Allah demiyor gelin, hayır o da durun diyor. İstemiyorum bana gelesiniz. Demiyor, herkes, bütün herkes gelsin. Hayır, Öyle bir şey absolutno görmüyoruz. Ne kadar zor idi Allah'ın yanına gelmek. İlk defa ne vakit okuyoruz Musa ile karşılaştığı zaman ne diyor? Aa Musa sen mi geldin? Hoş geldin. Gel buraya. Öyle mi dedi? Hayır. Yaklaşma dedi. Bana gelme. İstemiyorum bana gelesin. Çünkü senin ayak bastığın yer kutsaldır. Ve bu hakikat o kadar zor bir şey. İnsanların kafalarına sokmak, insanların yüreklerine sokmak daha doğrusu. Sanki bu yüzlerce, binlerce sene istiyor. Allah kutsaldır. İnsan gene kutsal değildir. Ve onun için bizim hakkımız yok ona yaklaşalım. Hakkımız yok ona yani yakın olalım. Ortamızda bir engel duvarı var. Ve bizim hakkımız yok ona yaklaşalım. Ne kadar zor idi Allah'ın yanına girmek. Adem ve Havva öyle değildi. O da yazıyor onlar Allah'la her gün buluşurdular. Yürüdüler sanki. Birlikte vakit geçirirdiler. Ama sonra büyük bir seremoni görüyoruz. Allah'a kan dökülmeden yaklaşamazsın. Neden? Çünkü insanla Allah'ın arasında bir duvar oluştu artık, bir engel oldu. Ve bu engel günahtır. İnsan bunu anlamadan Allah'a yaklaşamaz. Maalesef toplantılarımız bile doludur. Öyle kişilerin hani kim bunlar anlamamış. Evet. Onun için Allah kendi halkına, İsrail halkına kocaman bir sistem buyurdu. Dedi ki, kurban kesilmeden bana yaklaşamazsınız. Ve sadece o zaman bile değil. Eskiden biliyorsunuz bir baş görevli vardı, görevliler, binlerce görevli vardı. Bir de bir tane baş görevli, baş kahin diyoruz. Sadece onun hakkında Allah'a yaklaşsın. Allah kendisi böyle bir çadır buyurdu. Ve iki tane bölme yapıyorsunuz. Kutsal yer ve en içinde bir en kutsal yer var. Tamam mı? Ve böylelikle göstermek istedi ki ne kadar zordur bir kişi Allah'a yaklaşsın. Ve oraya dalmak için kurbanlar kesiliyordu. Ve en kutsal yere dalmak için hepten daha büyük bir kurban kesilirdi. Ve bu kan lazımdı yani Allah'ın sandığına dokunsun. O vakit gerçekten insan Allah'a yaklaşabilirdi. Bu olurdu senede bir defa. Yom Kippur adında dediğimiz bir günde, kefaret gününde. Ve sadece bütün yüz binlerce kişinin içinde tek bir kişinin hakkı vardı. Bunu yapsın. O kadar zor idi Allah'a yaklaşsın bir insan. Ve biz sanıyoruz, böyle olduğumuz gibi yürüyün. Allah'ın yanına yaklaşıyoruz. Olmuyor. Ama şimdi yeni antlaşmaya bakarken yeni bir sıra görüyoruz. Rab bu ortadaki duvarı kaldırdı. Aramızda var olan bu problemi çözdü. Artık insanın fırsatı var. Allah'a yaklaşsın. Nasıl? İsa Mesih ile. İsa Mesih ile en kutsal yere girelim diyor. Onun için kardeşler kurajımız var. İsa'nın kanıyla en kutsal yere girelim. Eskiden Allah buyurdu ki bir kişi bunu yapabilir. Sen de bir kere bir keçinin kanıyla. Ama şimdi diyor biz bunu her zaman yapabiliriz. Her yerde değil sadece bir kişi, değil sadece günde, sen de bir kere ama her zaman İsa Mesih'in kanıyla. Evet, eskiden ne kadar büyük bir hasret idi kişiler hani Allah'a yaklaşmak için. Mesela hepimiz bildiği bir mezmur var, 23. mezmur. Ve Davut bunun sonunda ne diyor? Ayet 6'da. Evet, yaşamımın her gününde iyilik ve mutluluk beni izliyor ve uzun günler getireceğim Rabbin evinde. Davut'un özlemi buydu. O bir başkahin değildi. Onun hakkı yoktu Allah'ın evine girsin. Onun için buna özlem duyuyor. Ve diyor ki öyle bir gün gelecek sonsuzlukta. O vakit Allah beni çağıracak kendi evine. O kadar büyük bir özlem duyardı. Çünkü giriş yoktu. Ve yine Mezmur 84 ayet 1-4'e kadar. Ne cana yakındır senin evlerin. Ey her şeyi yapabilen Rabbim. Ruhum tutuşuyor ve özlüyor Rabbin avlularını. Kalbim ve bedenim neşe içinde haykırıyor yaşayan Allah'a. Serçe kuşu bile bir ev buldu. Acı kuşu da yavrularını koyacak bir yuva senin kurban yerinin yanında. Ey her şeyin padişahı, kralım ve Allah'ım benim. Ne mutlu senin evinde oturanlara durmadan seni överler. Davut özlerdi. Allah'a bir giriş bulsun. Baktı Allah evinin üstünde bir kuş yuva kurmuş orada. Bir acı kuşu. O da bir yuva kurmuş. Ey bir başladı ona özlemeye. Keşke ben de öyle bir kuş gibi olsam. O Allah'a yaklaşabilir ama ben bu Levili cinsinden değilim ve yaklaşamam. Evet. Ama bizim için bu eski günler değişti. İstiyorum az bir şey biz anlayalım. Ne kadar büyük bir privileg geldi. Ne kadar büyük bir hakkımız var. Hani büyük büyük bir yol teptik. Eskiden Rabbim 400 sene kişilerin İsrail'in haklı kafasına sokmaya çalıştı. Sen bana yaklaşamazsın. Yasak. Lazım ortadan bu problem çözülsün. Ve şimdi biz böyle günlerde yaşıyoruz. Nerede biz gerçekten bunu yaşıyoruz? Evet. Ne diyor okuduğumuz ayet 19'da İbranilerde? Kurajla, kurajla diyor Allah'ın huzuruna girelim. Sanki biz imanlılar bu hakikatları biliyoruz ama birisi lazım bizi elimizden tutsun ve bizi kurajla sanki içeri getirsin, uğraştırsın bizi, içeri gidelim. Kimi kişiler çok fazla korkuyor Allah'a yaklaşmaya ama çoğumuz aynı durumda değiliz. Çoğumuz unutuyoruz ya da önem vermiyoruz, öyle değil mi? Ben kendi hayatıma baktığım zaman bu dünyanın hayatı, bedensel zayıflık ya da ne bileyim yorgunluk mu ne daha ağır basıyor. Ve sanki bunu büyük bir privileg gibi saymıyoruz, büyük bir hak gibi saymıyoruz. Allah'ın huzuruna girelim. Sanki bir perde var ve o perdenin arkasında bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Onun için korkuyoruz oraya girelim. Sen Allah'a nasıl yaklaşıyorsun? İnsanların yüzlerine bakamayan bir dilenci gibi mi? Bazıları öyle. Yoksa saygısız bir delikanlı gibi mi? Yoksa fenalık yapmış ama affedilmiş bir evlat gibi mi? Hangisi doğru? Tabii ki üçüncüsü. Bizim durumumuz bu. Rab gördü bizim durumumuzu ve bize evlat gibi bağışladı. Ve sonra bu perde için konuşuyor. Ve bu da yazıyor ki biz perdenin arkasına girelim. Ve bu perde eskiden gerçekten var idi. Böyle materyal olan bukvalo bir perdeydi. Hani kutsal ve en kutsal yerin arasında bir duvar vardı. Siz hiç gittiyseniz yani bir Ortodoks kilisesine, o da görüyorsunuz ikonostasis. Yani böyle bir duvar yapmışlar ikonalardan değil mi? Ve tahtadan böyle bir duvar kurmuşlar. Ve bunun arkasında papaz ekmek, şarap alıyor ve asıl değişme olurmuş orada. Ve halkın hakkı yok oraya dalsın. Onlar eski antlaşmadaki sistemi kopya etmişler. Onlar eski antlaşmaya öyle davranıyorlar sanki İsa hiç gelmemiş. Sanki bugüne kadar bu ayrım devam edermiş. Oraya sadece papazlar dalabilir. Kutsal Allah adamları. Ama normal halk lazım dışarıda beklesin. Ama Rab bizi bu da başka bir kuraj veriyor. Hayır diyor. Yok papazlar. Siz bütün imanlıların hakkı var yaklaşsınlar. Bu perde dediğimiz eskiden bir perde vardı orada. Hatırlıyorsunuz İsa Mesih'in ölümünde, Matta İncil'de bunu okuyoruz. Bu perde yırtıldı. Bu perde o kadar ağır bir şeydi, yakın hani 15 santim kadar kalın bir perdeydi. O kadar ağır, belki bir tondan fazla ağırlığı vardı. Hani bir insan bunu kendi elinin olamaz yırtsın. Ama o perde diyor yukarıdan aşağı yırtıldı. Ne vakit İsa Mesih haçta öldü. Ne vakit İsa Mesih dedi ki, baba senin eline ruhumu teslim ediyorum. O vakit bu perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Matta buna diyor ki biz buna şahidiz. Bu laf hemen yayıldı bütün Yeruşalim kasabasında. Bu ayrılma perdesi artık yırtıldı. Ve bununla Rab göstermek istedi ki artık en kutsal yere bir giriş yolu bulduk. Nasıl biz burada okuyoruz. Bunun anlamı çok büyük. Artık girişi kapatan engele kalktı. Artık her imanlı Allah'ın huzuruna girebilir. Evet ama daha da bir derin bir anlamı var. Bu perde sadece kumaştan yapılmış bir şey değil. Aynı zamanda bu perde aslında İsa'nın bedenidir. O yırtıldı. O Mesih'in bedeni yırtıldığı zaman o vakit diyor bu kutsal yere bir giriş yolu bulduk. Evet ve o da diyor İsa Mesih bizim için bir baş görevli olarak hizmet yapıyor. Ve baş görevli olarak İsa Mesih ne yapıyor bizim için? Birincisi diyor ki yüreklerimiz temiz kılındı. Okuduğumuz parça buydu. Yüreklerimiz birinci olarak temiz kılındı. Senin yüreğin temiz mi? Bunu diyebilir misin? Benim yüreğim temiz. Bu ne demek aslında? Sen çok mu garanti ediyorsun? Sen kendi yüreğini çok mu tanıyorsun? Okuyoruz eski antlaşmada Rab bu yürek için neler konuştu. Mezmur 51 ayet 10 şöyle diyor. Ey Allah'ım temiz bir yürek yarat bende. Yepyeni bir ruh kök salsın içimde. Ve biliyoruz bu Mezmur 51. Davut bunu yazdı. Ne vakit Batşeba evlenisiyle yaptıktan sonra peygamber gelip tamamı onu azarladı. Ve çok büyük derin yürekten bir tövbe etti orada. O vakit diyor ki, temiz bir yürek yarat bende. Evet, temiz bir yürek lazım, Rab bunu yaratsın. Sen kendi yüreğini temizleyemezsin. Sen yeni bir yürek kendine veremezsin. İnsan o kadar yani kendi diyelim sistemin içinde, kendi hani alışkanlıkların içinde ondan çıkamıyor. Yeremiya 17 ayet 9 şöyle diyor. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Sen ne diyeceksin bu ayeti? Doğru mu? Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. Sen yaptıklarını ne için yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Biliyor musun? Sen çok güzel dua ediyorsun Allah'ın önünde ama neden? İçindeki yürek ne var? Sen kendi kendine anlıyor musun? Ve onun için artık Yeremya pes ediyor. Ben kendi kendimi anlamıyorum. Bilmiyorum niçin bu şeyleri yapıyorum. Bilmiyorum niçin iyilik yapıyorum. Bilmiyorum niçin günah yapıyorum. İçindeki yüreği anlamıyorum diyor. Yeremya diyor ki, yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez. Uğraşmam onunla. Hayır. Sen kendi kendini düzeltiremezsin. Sen hani absolutno fırsat yok. Mümkün değil. İnsan desin ki, aa ben kendimi terbiyeleştireceğim artık. Onun için Rab diyor ki, hayır sana yeni bir yürek lazım. Evet. Şimdi okuduğumuz ayet çok büyük. Ne diyor bu da? Yüreklerimiz temiz kılındı. Evet. İsa sadece kırdan günahlarımızı silmiyor. İçeriden de bizi temizliyor. Artık Rab için ne yaparsak temiz sayılıyor. Bir kişi kendini unuttu mu? Ve sadece Rab için yaşadı mı? O vakit Rab diyor ki ben senin yüreğini temizleyeceğim. Çok büyük bir söz ki eski antlaşmada bunu kimse söyleyemezdi. Okuyorum 1. Yuhanna 4:19-20. Böylelikle biliyoruz hakikattayız diye. Ve böylelikle onun önünde yüreklerimizi yavaşlattırıyoruz. Öyle ki yüreğimiz bizi davalarsa bile Allah yüreğimizden daha büyüktür. O her şeyi biliyor. Artık Mesih imanlısı kendini bakıp da kendini iyileştirmek için uğraşmıyor. Mesih imanlısı kendini unutuyor. Bakıyor İsa Mesih'e hizmet etsin. Bakıyor İsa Mesih için yaşasın. Bakıyor yani onun yolunda gitsin. Kendine bakmıyor. Ve bu proses içinde gerçekten senin yüreğin temizleniyor. İkinci bir şey, İsa Mesih bir baş görevli olarak gökte dakikada bizim için ne yapıyor? İkincisi diyor, imanda tam emin olduk. Ben buna seviniyorum. Sen imanda tam emin misin? Ben şaşıyorum, kişiler geliyor toplantıya ama hiçbir şey anlamamış gibi bir sekundada vazgeçiyorlar Rab'ten. Bazılar Müslüman oluyor, bazılar belki sektöre dalıyor. Başkalar gene bütün Rab'ten vazgeçiyor, günaha giriyorlar. Şaşıyorum. Onlar hiçbir şey anlamadı mı? Ama bu da ayet bize çok güzel kuraj veriyor. İman da tam emin olduk. Her bir inanç da bir demek istediğim belki faktörü var. Yani bir belki faktör. Yani her bir inançta kişinin kafa arkasında sanki bir pitanga bir yani soru işareti kalıyor. Belki de doğru değil. Öyle mi? Sende de öyle bir şey var mı? Bir kişi sana gelip oradan buradan bir takım şeyler göstersin. Aa ya belki yanlış. Öyle mi? Ama burada apostol ne güzel söylüyor ki hayır diyor. Biz imanda tam emin olduk. Evet. Her bir inanç başka inanç kör bir inançtır. İman ediyorlar çünkü öğretiş kişilerin hoşlarına gidiyor. Evet. Söylemek istiyorum mahallede gördüğümüz kişilerin çoğu gelmiyorlar bir hangi inanca bunu kabul ettikleri için ya da kafada bunu anladıkları için. Hayır. Kalabalık nerede? Ya da hoşuma giden sözler nerede? Ben oradayım. Ve aramızda da çok kişi var böyle. Eğer böyle bir imanın varsa o zaman bak çabuk bunu değiştiresen. Bu da bu anlayışa gelesin. İman da tam emin oldu. Bizim inancımız başka. Biz kesin biliyoruz. İsa Mesih istiyor, iman edelim çünkü o ölülerden dirildi. Yok bir başka bir inanç, yok başka bir religion ki veriyor sana bir ipucu, ellerini dokunabilirsin. Bu tarihte oldu ve bunun için iman ediyoruz. Başka hiçbir yerde yok. Başka diyor ki, aa bizim peygamber gördü, işitti, yaptı, etti, yazdı. Biz diyoruz, hayır, kitaba inanma, tarihe inan. Bu olay oldu. Onun için diyor ki apostolumuz, iman da tam emin oldu. Evet. Üçüncüsü diyor ki İsa Mesih gökte bizim için ne yapıyor? Niçin girelim Allah'ın huzuruna? Ne var orada? Üçüncü diyor ki kötü duygulardan temizlendik. Hayatında var mı yaptığın bir şey, niçin utanıyorsun? Var mı öyle bir şey? Yoksa ben vicdanım rahat. Ben hiçbir şey yapmadım, öyle mi? Yoksa var mı herhangi bir iş, herhangi bir yaptığın bir şey ki sen utanıyorsun? Mezmur 51, yine oraya dönüyoruz, ayet 4. Davut şöyle diyor. Çünkü suçlarımı biliyorum ve günahım her daim önümde. Evet, Allah nasıl bakıyor günaha? Biz de öyle bakıyoruz. Kişiler soruyor, niçin Allah bir günah için bana sonsuz ölüm versin? Ben bir sekundada yaptım ve Allah bana sonsuz ölüm veriyor, bu haksızlık değil mi? Ama biz azıcık düşünürseniz, anlıyoruz ki Allah zaman içinde yaşamıyor. Bazı kişiler Allah'ı bir insan gibi düşünüyorlar. Allah sonsuz olduğu için onun üzerinde saat yok, zaman yok, kalender, tarih yok. Niçin? O sonsuzlukta yaşıyor. Ve onun için sen yaptığın bir hareket Allah'ın önünde sonsuzlukta devam ediyor. Hep yapmışsın bunu. Evet. Onun için Davut da aynı anlayışa geliyor. Ve diyor ki suçlarım, günahım her daim benim önümde. Ama şimdi İsa bize fırsat veriyor. İsa da o günahlarımız için af isteyelim, af olsunlar. Ama fırsat veriyor, biz de onları silelim. Madem Rab diyor ki, ben günahlarını sildim senin, sen de sil. Bunu iki türlü kullanabiliriz. Bunu kullanıyoruz hani arsızlık için, daha fazla günah işlemek için. Tabi böyle kişiler hemen burada kapı, hemen çıksınlar. Böyle kişileri aramıyoruz. Ya da bunu kullanıyoruz, bu bilgi, daha kutsal olmak için. Artık şeytanın fırsatı kalmasın, bize eski günahları andırsın. Eğer ben onda devam etmezsem. Evet, Romalılar 8:33-34. Allah'ın seçtiği kişileri kim suçlayacak? Suçsuz çıkaran Allah'tır. Onları kim davalayacak? Ölen hem de dirilen İsa Mesih'tir. O hem Allah'ın sağında duruyor ve bizim için aracılık yapıyor. Bu da görüyoruz İsa Mesih'in yani başka olması çok büyük bir faydası budur ki o bizi kötü duygulardan, kötü vicdandan temizledi. Evet. Ve şimdi dördüncü yazıyor ki bedenlerimiz saf suyla yıkandı. Her dinde temizlik konusunda kanunlar var. Yıkamaklar var, yemek kanunları, tıraş olmak, her türlü hani hareket ve sanıyorlar ki bedence temiz oldu mu Allah'ın önünde temizsin. Allah bunu en başta verdi eski antlaşmada. Günahlı ve günahsız teması öğretirsin. İnsanlar bir ayrım yapsınlar. Bu olur, bu olmaz. Bu temiz, bu kirli. Ama aslında insan Allah'ın önünde her daim kirli sayılıyor. Asıl temizlik Allah'ın önündeki saf su ile oluyor. Bu tabii ki vaftizi gösteriyor. Vaftizle bedenlerimiz saf su ile yıkandı. Bir günde 10 tane tas su atmakla. Evet. Ve şimdi ikinci hakikate geçiyoruz. Bir daha okumak istiyorum. Ayet 23. Ve diyor ki sıkı tutunalım. Umut ettiğimiz ve açık açık söylediğimiz şeye hiç sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bizi söz veren sadıkandır. Tutunmak. Sıkı tutunmak. Diyelim büyük bir acelen var. Koşuyorsun. Ve lazım bir otobüsü tutasın. Koşarak gidiyorsun. Son anda otobüs tam kalkmak üzereyken sen de içine atlıyorsun. Ama otobüsün o yolculuğu rahat değil. Yani Bulgaristan'da çok güçlü değil mi? Delikler var, dokkalar var yollarda. Ve biliyorsunuz nasıl gidiyor. Otobüs sallanıyor sağa sola. Çok zor. Ve eğer tutmazsan ve şoför de bak kızdı aydarsa ne oluyor? Tutulmazsan çabuk bıkacaksın, düşeceksin, ayakta kalamayacaksın. Onun için tutulmak lazım. Aynı onun gibi İsa Mesih'in de bir otobüsü var. O da çok sallanıyor. O da çok sallanıyor. Zor bir yolculuktur. Ve onun için lazım tutunalım. Kaç kişi, kaç imanlı tutunmuyorlar. Sanıyorlar ki ben iyiyim. Böyle hiç tutunmadan ayakta duracağım. Bunu var mı dendi otobüste? Çok çabuk kafama vuracağım. Çok çabuk çarpacağım bir hangi bir yere, düşeceğin yere. Hayır, tutunmak lazım. İsa Mesih'e tutunmak lazım. Bu demek o hakikatleri biz sadece bilelim ama her gün onlara dayanalım. Her gün onları kafamızda canlandıralım. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü büyük hakikat, değil sadece biz İsa'ya sıkı tutunalım. Ve geçiyoruz ayet 24-25. Biz gene diye bakalım birbirimizi sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günler için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlar yok. Evet, üçüncü büyük hakikat, birbirimize diyor destek verelim. Niçin destek verelim? Sevgi diyor ve iyi işler için. Bulgaristan'da toplantılarda ben görüyorum en büyük problem nedir? Tembellik ve bencillik. Bunu artık görüyorum, en büyük şeyler bunlardır. Tembellik ve bencillik. Herkes kendi hayatı için düşünüyor, uğraşıyor ve herkes artık mühürlüsündür, tembel oldu. Sevgi için uğraşalım diyor. Aktif olarak uğraşıyor musun? Toplantının içinde daha fazla sevgi olsun diye uğraşıyor musun? İyi işleri için uğraşıyor musun? Sen son defa ne vakit var yaptın iyi bir iş? Son defa ne vakit para harcadın değil, kendi ihtiyaçların, kendi keyfin için. Son defa ne vakit kendi keyfini bozdun bir hangi bir kişinin evini dolaştın, gittin onun yanına değil kendin için ama iyi işleri olarak. Ne vakit? Artık biz alıştık bu stresli hayatı, krizayı bahane edelim, iyi işler yapmayalım diye. Başkalarını düşünmeyelim diye. Ama imanla hayatta biz lazım birbirimize kuraj verelim. Ve ikinci olarak diyor ki nasıl kuraj vereceğiz? Toplantılarda. Toplantıları diyor, toplanmaktan vazgeçmeyelim, bazılar buna alıştılar diyor. Toplantıya gelirken düşüncemiz olsun, ben ne kadar katabilirim, ne kadar verebilirim değil, ben ne kadar alabilirim. Bazı kişiler toplantıda öyle bir şey düşünüyorlar, sanki haftada bir saat, iki saat mi ne ayırıyorsun, bu senin vergindir, danıktır, lazım ödüyorsun Allah'ım. Bu senin taksandır. O vakit sen temizsin. Aa, ben toplantıya gittim, bir saat dayandım, ben artık temizim Allah'ın. Öyle düşünce. Başkaları gene, birçok imanlı görüyorum, bambaşka. Onların canı varmış. Başkalarının yok da onların canı varmış. Canını soruyorlar. Ey canım, bugün istiyor musun toplantıya gidersin? Ondan sonra can cevap veriyor. Aa, bugün istemiyorum. Canım çekmiyor. Ve böylelikle bin bir bahane uyduruyorlar. Aa, bir misafir gelmiş. Aa, evde iş var. Bilmem ne. Can, keyif, keyifli hareketler. Ve bunların arasında Rab diyor ki hayır, unut. Sen gelmiyorsun toplantıya bir borç ödemek için. Bu saçmalık, hayır. İstemiyorum, böyle gelirsin, gelme. Çünkü ben senin borçlarını ödedim. Ama sen gelmiyorsun toplantıya, sen bir şey kazanasan, sen bir şey öğrenesen, senin canın teselli bulsun. Kaç defa kardeşlerimle konuşurum. Ay, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lazım biraz teselli bana Rab'den, geleceğim toplantıya. Bu kafa absolutno görmüyoruz. Böyle bir şey okumuyoruz İncil'de. Hayırdır? Siz geliyorsunuz toplantıya başkalarına kuraj veresiniz. Nerede bu anlayış? Bugünlerde internet imanları çoğalıyor. Sen sadece kendi keyfin için gelirsen gelme. İnternet yeter sana. Orada daha güzel ilahiler var, daha güzel vaazlar var, daha güzel bir sıra var. Hem de daha rahat, hiç kalkıp da yürümüyorsun. Yaz, kış demeden kendi evinde. Eğer bu düşünceyle toplantı diye gelirsen, Rab diyor ki hayır, sen geliyorsun başkalarına kuraj vermeye. Ve bu demek konuşmak, bu demek vakit geçirmek. Sadece başkalarının arkasını görmekten hani sen kuraj vermiyorsun. Evet. İncil'de bir Barnabas vardı. İsterseniz onu siz Apostolların İşlerinde bölüm 4'ten 15'e kadar okuyabilirsiniz onun hayatını. Onun bütün hayatı öyle geçti. Başkalarına kuraj vermekle. Zaten aslı adı Levi'ydi ama ona bir takma at olarak Barnabas, yani kuraj oğlu diye bir at taktılar. Çünkü onun bütün hayatı bununla geçti. O kendisinin çok büyük projeleri yoktu. Ben yapacağım bir şey Rab için. Ama o hep başkaları aldı, başkalarının projelerini destekledi. Böyle kişiler lazım bizim toplantımızda. Nerede bu Barnabaslar? Evet. Dördüncü hakikati geçiyoruz. Ayet 26'dan 21'e kadar. Ve o diyor ki, çünkü hakikati öğrendikten sonra bile bile günah işledik mi, o vakit artık günahlara karşılık hiçbir kurban kalmıyor. Büyük bir ciddilikle konuşuyor ve diyor ki, bile bile günah işlemiyorum. Bu da diyor ki çünkü, bu söz geçti mi hangi İncil ayetinde? O zaman bir önceki ayete geçmek lazım. Burada bir bağlantı var. Bu iki ayet birbirlerine bağlı. Çünkü derken demek bir önceki temaya bağlanıyor. Kuraj vermek. Ne istiyor söylesin? bir imanla yeterince kuraj bulmadığını başka kardeşlerden, o vakit ne oluyor? O günaha dalacak. Ve öyle bir günaha dalacak, bile bile günah işleyecek. Çünkü kardeşlerden kuraj almıyor. Belki toplantıya gidiyor ama kuraj almıyor. Evet, bir gün başlayacağız bile bile günah işlemeye, eğer biz yeterince kuraj almazsak. Peki, bile bile günah işlemek nedir? Zaten her bir günah bile bile işlenmiyor mu? Her bir günah bile bile değil midir? İstemeyerek günah işlemek diye bir şey var mı? Nasıl böyle lafın gelişi var, ay yalan söyledim. Sen yalan söyledim demek istemiyorsun. Prosto yanlış hatırladım bir şey ve öyle. Sanki istemeyerekten yalan söyledim. Hayır. Bizim yaptığımız her bir günah bir anlamda bile biledir. Bir anlamda bilerek yapıyoruz. Olmaz bir insan istemeyerek, bilmeyerek günah işlesin. Bir anlamda bu böyle. Ama burada tekste okuduğumuz şey bambaşka. Bu demek İsa'yı reddedip de günah işlemek. İsa'dan vazgeçmek de günah işlemek. Ve bu korkunç bir şey. Ve o üç sözle bu durumu anlatıyor. Diyor ki böyle bir kişi Allah'ın oğlunu ayaklarının altına çiğniyor. Ayaklarının altına çiğniyor. Düşün bakalım. Böyle eziyorsun. Nasıl bir şey? İsa'yı böyle çiğneyen kişiler var mı? Ayaklarımızın altında ne gibi şeyler çiğniyoruz? Hani hangilerine artık ihtiyacımız yok. Sigara içen bir kişi İzmaritlere değil mi pasları yere atıyor ve sonra ne oluyor? Buna artık ihtiyacım yok diye basıp ayaklarının altında çiğniyor. Ve birçok kişi İsa'ya aynısını yapıyor diyor. Ayaklarının altında çiğniyor. İsa artık ihtiyacım yok. Korkunç bir şey. Bir kişi bu duruma geldi mi korksun. Sonra ikinci laf nasıl anlatılıyor? Kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey saymak. İsa Mesih'in döktüğü kanını sıradan bir şey saymak. Önem vermem. Boş bir şey saymak. Ne vakit İsrail halkı Mısır'da hani fısıh günündü. Rab ne vakit kurban buyurdu. Hatırlıyorsunuz bu kurbanla, bu kuzunun kurbanıyla ne lazım da yapsınlar? Bir sünger alıp onun kapının üç tarafını sağa ve sola ve üstüne sürsünler. Niye bu sadece üç? Niye aşağı sürmediler? Maksat şu ki aşağıda kan kalmasın ve onun üzerinde basılmasın. Sanki sen bunu ayağının altında çiğnemeyesin. Onun için vermedi Rab hani aşağıda kan koyulsun. 20 sene evveli ne vakit Yugoslavya parçalandı. Bu Bosna Savaşı'ndan bir resim gördüm. Korkunç bir şey. Oradaki Sırp askerler bir eve girip baskın yaptılar. Evin erkeğini, karısını ve kızlarının gözlerinin önünde öldürdüler. Ama nerede? Aldılar onu tam ev iki katlıydı. İki etajdan iki katı bağlayan merdivenin üstüne oturttular ve orada öldürdüler onu. Niçin ki adamın kanı betonun içinde süzülsün ve orada ne vakit onlar ikinci etaja binerdiler, her gün lazım o kanın üzerine geçsinler. Anlam buydu. Maksat buydu. Korkunç bir şey değil mi? Mecbur kalsınlar, babasının, kocasının kanının üzerinde geçsinler. Ayaklarını yine çiğnesinler. Evet. Bir kişi derse, ben kendi günahımı öderim. Ya da bir kişi derse, boş ver, günah imiş, Allah affedicidir. Ya da bir kişi derse, İsa ölmedi. Ya da kişi derse, Allah'ın başka bir kurtuluş yolu var. Bir kişi bu hallere gelirse, öyle düşünceleri, öyle inanca gelirse, bu kişi aynısını yapıyor. İsa Mesih'in kanını sanki ayaklarının altında çiğniyor. Sıradan bir şey sayıyorum. Bunlar İsa'nın kanını hor görüyorum. Ve Rab diyor ki biz böyle bir duruma sakın gelmeyelim. Ondan sonra üçüncü söz merhamet ruhuna karşı dikilmek. Sanki sen çıkıyorsun Allah'ın önünde, ben yaparım abi. Öyle bir düşünceyle, öyle bir duyguyla Allah'ın önüne çıkıyorsun. Ve böyle oldu mu diyor, bu günahlar diyor, onun için affetmek yok. Evet. Karşılaştırıyor son olarak Musa ve İsa'ya karşı gitmek. Hangisi daha korkunç? İnsan çok seviyor gözle görülen bir sistem olsun. Bir korku olsun. Öyle değil mi? Onun için Müslümanların benim çocuğuma geçen gün tuttular. Biliyorsunuz bu mahallede çok büyük bir söylenti, müsluk yayıldı. Bütün Bulgaristan sarsalanıyor artık. Bir kadının sıfatı değişmiş, bilmem ne değil mi? Kur'an'ı yani bilmem ne yaptığı için. Tabii ki hepsi yalan. Ama benim çocuğuma bile asıldı. Ve o da çok güzel cevap verdi. Niçin hep böyle korkuyorsunuz? Bizim Allah'ımız sevgidir diye böyle cevap verdi. Ama ona cevap verdiler ki çocuklar, aa elbette sizde öyle. Sizde sevgi var. Ama bizde sadık korku var. Bizim bütün inancımız korku üzerinde. Ya ufak kızanlar bile, 10 yaşında kızanlar bile bunu anlıyorlar. Evet. Ve onun için görüyoruz, Musa ve İsa burada karşılaştırılıyor. Kanun Musa ile verildi. Ama merhamet ve hayat İsa Mesih ile verildi. Değil mi? Bu karşılaştırma yapıyor İvan'ın içinde. Ve burada görüyoruz, Musa'nın sistemin altında en ufak bir hata, en ufak bir günah, iki ya da üç şahitlerin üzerinde diyor, hemen ölüm cezasına verildiler. Hiç unutmayacağım, yeni imanlıyken ben zaten bu Musa'nın kanun kitaplarını okurken imana geldim. Ve o da o gözüm çarptı. Daha böyle yepyeni yani tam olarak imanlı biri değildim ama okurdum. Rab buyurmuş değil mi? Cumartesi günü, Şabat gününde absolutno hiçbir iş yapılmaz. Adam çıkmış, odun toplamış. Ne ya? Odun toplamak. Birkaç çubuk toplamak böyle. Ve bunun için öldürdüler onu. Bunun için dediler ki, sen kutsal Şabat gününü çiğnedin. Evet. Böyle bir sistem oluşturdun mu? Oo, o zaman çok güzel din var. O zaman insanlar gelecekler toplantıya. O zaman insanlar yani günahtan tutacaklar kendini uzak. Doğru. Ama İsa Mesih başka. İsa Mesih çekiyor kişiyi içeriden. İsa Mesih istemiyor sadece senin itaatini kırdan, senin dışarıdan ki hani bedenin bunu yapsın. Hayır. Rab İsa istiyor, sen içeriden severek her zaman bunu yapasın. Ama diyor, sanma ki bu bananlı bir şey, bu bayağı bir şey. Nasıl eskiden Musa'nın zamanında ölüm cezası var idi, İsa Mesih'te de ölüm cezası var. Ve bundan korkalım. Ama biz büyük bir farkla bugün bunu yapanları öldürmüyoruz. Biz bırakıyoruz, Rab bir gün onlara sonsuz karşılık versin. Evet ve son olarak okuyoruz 32 ve 34'e kadar. Eski günleri aklımıza getirelim. Ah eskiden çok sevgi vardı. Bu lafı her zaman duyuyorum. Hangi kasaba gidersem kişiler böyle. Ah eskiden çok büyük sevgi vardı bizde. Sanki bu da autor, apostol aynısı diyor. Eski günleri aklımıza getirelim. Diyor ki eskiden neler yapardınız? Eskiden sizi aşağıladılar. Hor gördüler, baskı gördünüz, yani yağma yaptılar, çaldılar sizin mallarınızı, güpürgündüz. Ve siz buna dayandınız eskiden. Çünkü sevgi var idi. Ama şimdi en ufak bir şey için vazgeçmeye hazırsınız. Şimdi en ufak bir temal üzerinde, yani sanki Rab'den soğumaya hazırsınız. Eski günlerimizi aklımıza getirelim. Evet, korkunç bir örnek veriliyor Kutsal Kitap'ta, İncil'de. O da Efes Kilisesi. Türkiye'de Efes kasabası kocaman bir yerdir. Ama artık kimse yaşamıyor orada. Sadece işte kurtlar ve kuşlar yaşıyor orada. Yok oldu. Ve aynı bunun gibi İsa'lık kasaba, oradaki topluluk da yok oldu. İsa kendisi dirildikten sonra açıklama kitabında, Yuhanna'nın ağzıyla, açıklama 2, 2'den 5'e kadar, oradaki Efes'teki topluluğa şöyle bir uyarı yapıyor. Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum ne kadar çok işliyorsun, ne kadar dayanıyorsun. Ve biliyorum sen kötü kişilere hiç dayanamıyorsun. Kim kendini apostol getiriyor ama aslında değildir. İşte öyle kişileri sen denedin ve onları yalancı buldun. Sende sabır var. Benim adımdan için hep taşıdın ve yorulmadın. Ya İsa o kadar övüyor bu topluluğu. Biz bunun bir çeyreğini yapamıyoruz. Ne diyor? Ne kadar çok işliyorsun. Bu kardeşler böyle pasif değildiler. İşlerdiler. Sonra ne kadar dayanıyorsun? Vazgeçmek yok onlardan. Biliyorum sen kötü kişilere hiç dayanamıyorsun. Yani sahte peygamberleri, sahte öğretişleri. Sen kabul etmedin. Doğru öğretiştesin. Hepsi bunlar diyorsun. Ve benim adımdan taşıdın ve yorulmadın diyor. Sabır var. O kadar baskı gördün sen. Hani mahalle o kadar karşı geliyorsun. Ne kaldı? Bu süper bir kilise. İsa devam ediyor. Gene de sana karşı bir şeyim var. Sen birinci sevgini bıraktın. Ah! Onun için hatırla, nereden düştün, tövbe et ve en birinci yaptığın işleri yerine getir. Öbür türlü eğer sen tövbe etmezsen ben sana tezle de geleceğim ve senin mumluğunu yerinden kaldıracağım. Ne demek bu mumluk? Birinci bölümde yazıyor ki bu mumluk toplulukları gösteriyor. Ve İsa razıdır, bir kasabada hiçbir topluluk olmasın, ne kadar sevgisiz bir topluluk olsun. Çok şaşırtıcı bir şey. Ve onun için diyor, eski günleri aklımıza getirelim. Peki bu kadar övülen bir kilise, nasıl onda sevgi olmayacak? Biz diyoruz, onlar çok işliyorlar Rabbi için, onlar çok sevgi var. Ama işlemek sevgi değildir. Nasıl? Belki değişik şeyler var, sebepler var. Belki birincisi bir alışkanlıkla bunu yapıyorlar. Biz bunu hep yaptık, devam ediyoruz. İmanlı hayat bir alışkanlık oldu. Belki çok aktif ama gene bir alışkanlık. Belki korku yüzünden. Yolda şahitleri öyle yapıyor. Sen Rabbi için yeterince işlemezsen sonsuzlukta yanacaksın. Belki o yüzden çok çalışıyorlar Rabbi için. Belki gurur. Benim kadar kimse güzel ilahi söylemiyor. Benim kadar kimse güzel vaat etmiyor. Bizim topluluğumuz kadar güzel bir topluluk mahallede. Öyle mi? Belki bu yüzden uğraşıyorlar. Ya da Mesih'in işini bir firma işi gibi yapıyorlar. Bir firma işi gibi. Nasıl ne bir firma istiyor büyüsün, daha çok satış olsun. Aynı biçimde birçok kardeşler uğraşıyorlar. Rabbi için çok şeyler yapıyorlar ama niçin değil kişiler kurtulsun? Hayır, toplantımız büyüsün diye. Ve bu hepsi falsif, yanlış motiflerdir. Eski günlerimizi aklımıza getirelim. Evet kardeşler, bunu şimdi gördük. İsa Mesih'in kanı bize kuraj veriyor. İsa Mesih'in kanı bize kuraj veriyor. Onun huzuruna gelelim. Her gün onunla konuşalım. Eski günleri aklımıza getirelim. Bu bize kuraj versin. Eskiden Bulgaristan'da imanlı olarak yaşamak çok kolaydı. Neydi? Sana kuvvet verin. Hatırlıyor musun? Ne vakit İstanbul'dan gelirdik. Hani iki ayda bir böyle bir çanta dolu kitapla gelirdim. Ve herkes kopuşurdu. Yani kopardılar kitapları elimden. Merak vardı. Şimdi dolu. İnternet dolu. Her şeyi bedava alabilirsin. Ve kimse okumuyor. Niçin? Eski günleri aklımıza getirelim. Neydi o fark, o vakit? Çünkü sen farkını anlıyorsun. Eskiden karanlıktayken o günleri hatırlardın. Ve şimdi İsa Mesih'e gelmişken bu farkı daha yeni tatmıştık, değil mi? Bu farkı daha yeniden yeni anlardık. Ve o yüzden Rab bize versin ki bu farkı yeniden anlayalım. Farkı yeniden anlayalım ki hani karanlıkta ne kadar korkunç yaşardık. Çamurda, pislikte ne kadar korkunç yaşardık. Ne kadar anlamsız, ne kadar boş bir hayat idi. Ve onun için Rab bize kuraj versin. Eski günlerimizi aklımıza getirin. Ve eski sevgiyi yeniden kazanalım. Rab sizinle olsun.